Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Hazer 1400, Hicri Gameri 17 Rebiüsani 1443 ve Miladi Takvim'de 23 Kasım 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, gönüllü seferberler, Besiç Haftası özel programı ve Fetih Balistik Füzesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Tahran'a geldi. Devrim Muhafızları Ordusu'nun sözcüsü düşman umutsuzluk içinde dedi. İranlı dini ziyaretçiler yakında Irak ve Suriye'ye gidebilecekler. Erdoğan'ın sözlerinden sonra Türk lirasında rekor düşüş yaşandı. Amerikan Büyükelçiliği vatandaşlarını Kudüs'ün eski kısmına gitmeleri konusunda uyardı. Şimdi haberler.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve İran Dışişleri Bakanı ile görüşmek üzere Tahran'a geldi. Teslim Haber Ajansı'na göre Rafael Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da görüşmek üzere dün akşam bir heyet başkanlığında Tahran'a geldi. Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi tarafından karşılandı. Grossi'nin İranlı yetkililerle yapacağı görüşmelerin odak noktası, İran Atom Enerjisi Kurumu ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında açık bir işbirliği çerçevesi oluşturmaya yönelik müzakereler olarak açıklandı. Habere göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı bu sabah bir araya gelecek. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü dün Tahran ziyaretiyle ilgili bir tweet atarak İranlı yetkililerle doğrudan bir görüşmede Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'daki doğrulama faaliyetlerine yeniden başlayabileceğini umuyorum dedi. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de dün basına yaptığı açıklamada Grossi'nin Tahran ziyaretine atıfta bulunarak şunları kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişleri İran'ın nükleer tesislerini birkaç kez ziyaret ettiler. Ancak ülkenin barışçıl nükleer enerji programının askeri amaçlardan saptığına dair hiçbir kanıt bulamadılar.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, düşman her ne kadar gizlemeye çalışsa da umutsuzdur dedi. Tuğ General Ramazan Şerif dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada şöyle dedi. Amerika ve Afganistan'daki müttefikleri binlerce insanı öldürdü. binlercesini yaraladı. Ancak sonunda ülkeyi utanç içinde bırakıp gittiler. Ramazan Şerif, Irak parlamentosu da Amerikan ordusunun Irak'ı terk etmesi gerektiğine dair bir yasa çıkardı. Bu er ya da geç gerçekleşecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü bölge halkının Amerikalılara olan nefreti zirveye ulaştı, dedi. Amerikalıların Irak ve Afganistan halkına ve müttefiklerinin bugün Yemen, Filistin ve Lübnan halkına davranış şekli bugün dünyada sürecek bir şey değil, diyen Ramazan Şerif, tüm bu başarılar besiç düşüncesinin ürünüdür ve besiciler Amerikalılara karşı mücadelede rol modellerdir, dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Khomeini, 26 Kasım 1979'da milis güç olarak bilinen besiç teşkilatının korunması için emir yayınladı. Son 40 yılda besiciler İran İslam Cumhuriyeti'ni sadece savunma ve asker alanında değil, çeşitli alanda desteklediler. Aynı zamanda bilim ve teknoloji alanında da önemli ilerlemeler kaydettiler.
4. Çocuk Savunuculuğu Konferansı terörden etkilenen çocuklara destek amacıyla düzenlendi. İran'ın haberine göre söz konusu etkinlik terör mağdurlarını savunma derneği, çocuk hareketi, Tahran Eğitim Genel Müdürlüğü, Şehitler ve Gaziler Vakfı, Barış ve Dostluk Elçileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi Ulusal Otoritesi, Almanya'dan insan hakları aktivistleriyle terör mağdurlarının çocukları ve ailelerinin katılımıyla Şehit Fehmi Dilki Okulu'nda düzenlendi. Terör mağdurlarını savunma derneği yönetim kurulu başkanı Masure Kerimi konferansta yaptığı konuşmada terörden etkilenen çocukları gerçek anlamda desteklemek için çocuklar için bir hareket başlattık. Zira Afganistan, Yemen, Irak, Suriye, Filistin ve dünyanın diğer bölgelerinde her gün çok sayıda çocuk öldürülüyor ve evsiz barksız kalıyor. Toplantının başka bir yerinde Alman İnsan Hakları Derneği üyesi Abdüsselam Ezzahabi, Suudi Arabistan liderliğinde ve Amerika tarafından desteklenen Yemen'e yönelik askeri saldırı, çoğu Avrupa ülkesinde ve İsrail rejiminde doğrudan hedefleme ve dolaylı eylemler yoluyla binlerce çocuğu öldürdü ve sakat bıraktı, dedi. Konferansın ardından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun Afganistan'daki temsilcisi tarafından 2021 Dünya Çocuklar Günü münasebetiyle bir bildiri okundu. Bildiride Afganistan'daki insani kriz çocukları ciddi şekilde etkiledi ve ülkedeki binlerce çocuk çeşitli tehditlerle karşı karşıya denildi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Mecid Tahti Ravanchi, İran İslam Cumhuriyeti yabancı destekli teröristlerin kurbanı olarak küçük silah kaçakçılığı ile mücadele eylem planının dengeli, etkili ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasını sağlamak istiyor, dedi. Mecid Tahti Ravanchi, dün yarım saatte Güvenlik Konseyi toplantısında küçük ve hafif silah kaçakçılığının barış ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında yaptığı konuşmada şöyle dedi. Diğer ülkeler gibi İran'da insani, sosyal, ekonomik ve güvenlik konusunda endişeli. Küçük ve hafif yasa dışı silah ticareti ve yetkisiz kişilerin bu tür silahlara erişiminin sonuçları son derece kaygı vericidir. Mecid Tahti Ravanchi ayrıca şöyle dedi, küçük ve hafif silahların yasa dışı ticaretinin tüm yönleriyle mücadeleye yönelik eylem planı bu olgunun çok yönlü zorluklarını ele alan tek küresel çerçevedir. Tahti Ravanchi ayrıca şöyle dedi, yabancı destekli teröristlerin kurbanı olarak küçük ve hafif silah kaçakçılığıyla bağlantılı organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığı tehdidiyle karşı karşıya olan İran, eylem planına büyük değer veriyor. Bu tür silahlarla mücadele edilmelidir. Uygulamanın zorluklarını belirleyip ele almakta dahil olmak üzere dengeli, etkili ve eksiksiz bir mücadele verilmelidir. İranlı yetkili bu eylem planında açıkça belirtildiği gibi hükümetlerin küçük silah ve hafif silah kaçakçılığıyla tüm yönleriyle mücadelede birinci sorumluluğu var ve buna bağlı olarak bu sorunla ilgili problemleri tespit etmek ve çözüm yollarını bulmak da hükümetlerin görevidir, dedi.
İran İslami Danışmanı Meclisi, İran-Venezuela Parlamenter Dostluk Grubu üyeleri, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bölge ve belediye seçimleri için sandık merkezlerini ziyaret etti. İran parlamento heyetinin ziyareti sırasında Venezuela Savunma Bakanı, Venezuela'daki bölgesel ve belediye seçimlerine uluslararası bir gözlemcisi olarak İran heyetinin varlığını takdir etti. İslami Danışma Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkan Yardımcısı Abbas Muktedai başkanlığındaki İran parlamento heyeti, bölgesel ve yerel seçimleri izlemek üzere Venezuela parlamentosunun daveti üzerine Caracas'a gitti. İran heyet üyeleri, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği üyeleri ve Venezuelalı yetkililer tarafından karşılandı. Heyet ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Felix Paracelsa González ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı ile de bir araya geldi. İran parlamento heyet üyeleri Venezuela'da bölgesel ve yerel seçimlerin yapılmasının önemini değerlendirmek üzere Bolivar Cumhuriyeti Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Alexis Corador Perez ile bir araya geldi ve bunun bölgesel istikrar ve güvenlik üzerindeki etkisini övdü.
İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı İranlı ziyaretçilerin Irak ve Suriye'ye hava yolculuğunun başladığını ve önümüzdeki günlerde karadan bu iki ülkeye gidilmesinin önünün açılacağını söyledi. İslam İnkılabı Rehberliği, BİS'in Planlama Şurası, İslam İnkılabı Rehberinin Hac ve Ziyaret Kurumu'ndaki temsilcisi Seyyid Abdülfettah Nevvab, Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Ali Rıza Reşidiyan'ın da katıldığı oturumda, kutsal türbelere ziyaretçi gönderilmesinin organizasının hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi. İran Hac ve Ziyaret Teşkilatı Başkanı, Irak'ı karayoluyla hacı göndermek için yapılan takiplere değinerek Suriye'ye hacıların gönderilmesi ilgili uçak seferlerinin yakında başlayacağını söyledi.
Amerika'da bir dergi İranlı uzmanların eski helikopterle donatma kabiliyetini itiraf etti. Amerikan medyasından National Interest, İranlı uzmanların eski helikopterleri donatma kabiliyeti hakkında bilgi verdi ve İran'ın RH-53D helikopterine bir yakıt ikmal tüpü bağladığını yazdı. Raporda 2015 yılında İran'ın en eski RH-53D helikopterlerinden birini uçak içi yakıt ikmal tüpleriyle donattığı ve bu ağır uzun menzilli helikopterin uçuş mesafesini artırabileceği belirtildi. Yine göre bir RH-53D helikopteri yerli yakıt ve orta kargo ile 600 milden fazla uçabilir ve havadan yakıt ikmali ile daha uzun mesafeler kat edebilir. Böylece havada yakıt ikmali ile Batı Asya'nın her yerinde komando saldırılar gerçekleştirebilir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz fiyatlarındaki artışla ilgili açıklamaları, liranın yeniden değer kaybetmesine ve yeni bir rekora imza atmasına sebep oldu. Erdoğan'ın dün akşam konuşmasının ardından lirada yine keskin düşüş yaşandı. Erdoğan konuşmasında yatırımla, üretimle, istihdamla ülkemiz için doğru olanı yapmaya kararlıyız ve Türkiye'nin ekonomi politikası ihracata dayalıdır dedi. Mali krizleri yönetebilecek bilgi ve deneyime sahip bir hükümet olarak dünyanın içinde bulunduğu krizin fırsatlarını değerlendirmeye kararlıyız diyen Erdoğan, yükselen döviz kurları sonucu artan fiyatlar yatırım, üretim ve istihdam yaratmayı doğrudan etkilemeyecek ve rekabetçi bir döviz kuru yatırım, üretim ve istihdamın artmasına yol açacak dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye'nin ekonomik savaşa katılımına da atıfta bulundu ve ülkenin bu savaştan galip çıkacağını söyledi. Erdoğan, fırsatçı olarak nitelendirdiği kişilerin liradaki değer kaybından yararlanmalarına izin vermeyeceğine dair söz verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca milli para birimindeki keskin devalüasyonun fiyatlarda ciddi bir artışa yol açmayacağını iddia etti. Ama Erdoğan konuşmasından sadece bir saat sonra Türk lirası yeniden düşerek Amerikan doları karşısında yaklaşık 11.46 liraya kadar geriledi.
AK Parti MKYK üyesi Metin Külünük, Yunanistan füze atacakmış, atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik'teyiz, 5 saatte Atina'dayız diye atar yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir arkadaşı olan Metin Külünk, Çorum'da Türk-Yunanistan'ın haklar üzerindeki gerilimine ilişkin yeni dünya düzeninde Türkiye'nin konumu başlıklı bir konferansta yaptığı açıklamada, geçen yaz Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de enerji ve Türkiye olası bir Yunan füze saldırısı söylentileri olduğuna atıfta bulunarak, Yunanistan'ın Türkiye füze saldırısı yapacağını duydum. Bunu yaparlarsa o zaman 5 saat içinde Atina'da olacağımızı da bilsinler dedi.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK'ya bu yıl 5 tanesi yurt dışından 48 kişinin katıldığını, son 5 yılda 1043'ü ikna olmak üzere 2072 örgüt mensubunun teslim olduğunu bildirdi. Soylu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda 40 yılda kurulan Avrupa Birliği'nin bugün 10 yıllık göç sorunu yüzünden dağılmayı konuştuğunu da belirtti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin sınır hatlarında ateş açması sonucu bir askerin öldüğünü duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Ermenistan Savunma Bakanlığı, Tahrasa Atili Pazartesi gecesi Gekarkunikil'in Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınırda açılan ateş sonucu bir Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Filistin İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri Nihale, pazar günü birçok Siyonist'i öldüren ve yaralayan işgal altındaki Kudüs'te Şeyh Fadi Ebu Şüheydim'in şehadet operasyonunu direniş tarihinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. İslam Direniş Hareketi Hamas mensuplarından Fadi Ebu Şüheydim, önceki gün Kudüs'teki silsile kapısı civarında gerçekleştirdiği feda eyleminde bir işgalciyi öldürmüş, ikisi polis, üçünü de yaraladıktan sonra şehit edilmişti.
İşgal altındaki Filistin'deki Amerikan Büyükelçiliği vatandaşlarını eski Kudüs şehrine gitmemeleri konusunda uyardı. El Yom'un haberine göre pazar günkü Kudüs'te şehadet operasyonu ardından Amerika'nın işgal altındaki Filistin'deki Büyükelçiliği, Büyükelçilik personelini ve ailelerini işgal altındaki Kudüs'ün eski bölümüne gitmekten kaçınmaya çağıran bir bildiri yayınladı.
Tokyo Olimpiyatlarında İsrailli judocuyla müsabakadan çekilen Cezayirli oyuncu, Filistin halkının ideallerini kendi idealleri olarak nitelendirdi. Cezayirli judocu Fethi Nur'un yaptığı açıklamada şöyle dedi: Olimpiyat komitesinin Tokyo Olimpiyatlarında yarışan İsrailli bir oyuncuya karşı çıktığım için 10 yıl uzaklaştırılmam yönündeki ısrarının ardından bu sporu her zaman için bırakacağım. Nur'in 100 yıl yoksun kalsam ve ruhum bedenimden ayrılsa bile İsrailli oyuncuyla oynamadığım için asla pişman olmayacağım dedi.
Medya kaynakları Suriye ordusu savaş uçaklarının Nazken'in eteklerindeki tekfirci El-Nusra terör örgütü mevzilerine ve Er-Hakkad'ın kuzey eteklerine Türk topçu saldırılarına saldırdığını bildirdi. Sana Haber Ajansı'na göre Suriye savaş uçakları pazartesi günü geniş çaplı bir operasyon sırasında Lazkiye'nin kuzey eteklerindeki Telal el-Kebina bölgesindeki terör örgütü El-Nusra cephesinin mevzilerini bombaladı. Suriye savaş uçakları son günlerde Lazkiye'de teröristlere karşı bir dizi geniş çaplı operasyon düzenledi.
Yüz binlerce Yemenli Amerika'nın Yemen'e yönelik siyasetleri ve eylemlerinden nefretlerini ifade etmek için Sana'da yürüdü. Yemen Yüksek Devrim Komitesi Başkanı ve Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali El-Hosidi söz konusu etkinlikte yaptığı konuşmada Amerika şeytandır ve aslında Yemen'e yönelik saldırganlığı yürüten Amerika'nın ta kendisidir dedi El-Husi. Yemen halkına atılan her kurşun, havan, roket ve bomba Amerika'nındır ve Amerika olmasaydı Yemen'e karşı bir saldırganlık asla olmazdı. Saldırgan ülkeler herhangi bir eylemde bulunmaya cesaret edemezlerdi dedi.
Manhattan, New York'ta çıkan büyük bir yangında en az 5 kişi yaralandı. Fars Haber Ajansı'na göre pazartesi akşamı New York şehri itfaiyesi Manhattan'daki Rockefeller Center yakınlarında çıkan büyük yangında en az 5 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumlar. Affedersiniz, haber bültenimiz burada sona erdi. Müzik. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni döneme başlığını taşıyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev Başkanı'ndaki Azerbaycan Cumhuriyeti İktisadi Delegasyon ile görüşmesinde tarafların ticaret, taşımacılık, transit, enerji ve turizm alanlarındaki iktisadi potansiyellerinin kullanılması zaruretine vurgu yaptı. Emir Abdullayan bu görüşmede İran'ın tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü destekleme hususundaki değişmez ilkeli tutumuna değinerek bölgedeki uluslararası sınırların değişmezliğine bir kez daha vurgu yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev de bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı ve Şehircilik Bakanı ile görüşmelerden memnuniyet duyduğunu, iki ülkenin petrol, doğalgaz ve taşımacılık alanında tarihi anlaşmalara imza atma eşiğinde olduğunu belirtti. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti makamlarının son haftalarda sürekli istişarede bulunmaları, iki komşu ülkenin bazı ihtilafları çözmek ve ikili işbirlikleri ve ekonomik ilişkileri yeni bir aşamaya taşımaktaki kararlılığını ve ciddiyetini göstermektedir. İran her zaman komşu ülkeler ile ilişkilerin gelişmesine vurgu yapmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti de bu ülkenin Dışişleri Bakanı'nın söylediğine göre İran dahil komşu ülkeler ile işbirliğini artırmak niyetindedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bu bağlamda şöyle diyor: Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dış siyasetinin önceliği komşu ülkeler, özellikle de İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek ve korumak çerçevesinde olmuştur. İkili işbirlikler alanındaki birçok kapasite ve fırsattan yola çıkarak ve ikili ilişkilerin olumlu geçmişine bakıldığında, gelecekte de iki ülke ilişkilerinin gelişmesine tanıklık edeceğiz. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde kültürel, dini ve tarihi yönlerin yanı sıra ekonomik işbirliği içinde uygun kapasiteler ve fırsatlar bulunmaktadır. Bugüne kadar ticaret anlaşması, yatırım teşvik ve karşılıklı destek anlaşması, deniz ticaret anlaşması, gümrük anlaşması, taşıma anlaşması ve transit anlaşması dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmak için çeşitli anlaşmalar ve mutabakat belgeleri imzalanmıştır.
Halihazırda İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden çalışma grupları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirmesi için yol haritası olabilecek bir ticaret belgesi üzerinde çalışıyor. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin enerji ve elektrik alanında da ortak projeleri bulunmakta. Otomobil parçaları üretim alanında teknik işbirliği konusu da tarafların gündeminde yer almaktadır. Kuzey-Güney Koridoru da her iki ülkenin tamamlamak istediği en önemli projelerden biridir. Fars Körfezi'nden Hazar Denizi'ne, oradan Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya ve Kuzey Avrupa'ya giden bu koridor iki ülke için de stratejik önem taşıyor. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti enerji alanında da işbirliği düzeyini artırmak için iyi bir potansiyele sahiptir. Son yıllarda petrol piyasasında benzer bir potansiyel görülmektedir. Ayrıca önümüzdeki haftalarda iki ülke arasında Hazar Denizi petrol sahalarının geliştirmesi için bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Bu nedenle ortak kültürel ve tarihi kökler ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesi için bol kapasiteler, iki komşu ülke olarak İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin giderek güçlenmesine yol açmalıdır. Bu durum iki ulusun çıkarlarını güvence altına almanın yanı sıra barış ve istikrarın güçlendirilmesi için iyi bir fırsat ve bölge için de getirileri olacaktır. İran Karayolları ve Kentsel Gelişim Bakanı Rüstem Kasımi ise bu doğrultuda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İki ülkenin ticareti geliştirmek istemesinden hareketle İran'ın kabiliyetleri ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin konumu birleştirilerek iki ülkenin ticari ilişkiler düzeyinin artırılabileceğini söylemek mümkün. Bu iki ülkenin üst düzey makamlarının iradesi doğrultusundadır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Taliban hükümetinin siyasi sorumlusunun Afganistan Şii topluluğunun ileri gelenleriyle görüşmesi etrafında. Taliban hükümeti başkanı siyasi işler yardımcısı Mevlevi Abdülkebir, Afganistan'da bu ülkenin Şii topluluğunun ileri gelenleriyle görüşmesinde Afganistan'ın tüm Afganların evi olduğunu söyledi. Taliban hükümeti başkanı siyasi işler yardımcısı Mevlevi Abdülkebir, Afganistan Şii topluluğu büyükleri ve tanınan isimleriyle görüşmesinde şöyle dedi. Taliban'ın kucağı tüm Afganlara, özellikle Şialara açıktır. Taliban hükümeti başkanı siyasi işler yardımcısı, Afganistan'ın tüm Afganların ortak evi olduğunu, tüm Afganlara hizmet etme hususunda tüm uzmanlar için koşulları hazır hale getirmeye çalışıldığını sözlerine ekledi. Bu hususta Afganistan Şii Alimleri Konseyi üst düzey üyesi Alimi Belhi, son dönemde bu ülkede Şii kesimin haklarıyla ilgili gerçekleri vurgu yaptı. Taliban hükümeti siyasi işler yardımcısı Abdülkebir'in Afganistan Şii topluluğu büyükleriyle görüşmesi, Taliban'ın gündeme aldığı yeni siyasetler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda Taliban, farklı gruplar ve etnik gruplardan yararlanarak ülkede istikrar ve gelişmeyi sağlamak peşinde. Zaman içinde üst düzey Taliban yetkilileri Afganistan'ın içinde yaşadığı halkın görüş ve taleplerini aldırmadan yönetmenin ne kadar zor olduğunu giderek daha iyi anlamaya başladı. Bu bağlamda diğer etnik grupların ihtiyaç ve isteklerine cevap vermeden belirli bir yönetim şekli üzerinde ısrar etmenin nedenli zor koşullar ortaya çıkarabileceğini anladı. Bu bağlamda Taliban geçici hükümeti sorunların çözülmesi amacıyla ülkenin bazı illerinin ileri gelenleriyle ortak bir toplantı yaptı. Nangarhar, Lokman, Pervan ve Kapisa illerinden alimler ve ileri gelenler Taliban yetkilisiyle görüşmelerini, başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda sorunları ve önerilerini sundular. Mevlevi Abdülkebir, Nangarhar, Lokman, Pervan ve Kapisa illerinin sorunlarını öğrendikten sonra sorunların çözülmesi için bu illerin yetkililerine gerekli talimatları verdi.
Taliban Başkanı Siyasi İşler Yardımcısı, Afganistan'daki farklı etnik gruplardan yaşlılar ve nüfuzlu kişilerle ortak toplantılar düzenlemeye yönelik siyasi planı, Taliban'ın ülkenin farklı bölgelerindeki insanların sorunlarını çözmeye yönetimin bir gereği olarak hissettiğini ve halkın ihtiyaçları göz ardı etmemesi gerektiğini anladığını gösteriyor. Taliban, aksi takdirde istikrarsızlığın aynı şekilde devam edeceğini de anlamış görünüyor. Son aylarda IŞİD tarafından Afganistan'ın çeşitli illerinde Şiileri hedef alan ve yüzlerce şehit ve yaralı bırakan terör saldırıları, Taliban hükümetinin Şiilerde dahil olmak üzere dini azınlıkları koruma konusundaki performansına yönelik geniş çaplı eleştirilere neden olmuştu. Son haftalarda bazı Afgan Şii aksakalları ve alimleri, özellikle cuma namazı ve cemaat namazları dahil olmak üzere dini törenlerin düzenlenmesinde Şiilerin güvenliğinin sağlanması ihtiyacına ciddi şekilde dikkat etmek için çeşitli Taliban hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Afganistan'da IŞİD'in ortaya çıkardığı terör olayları ile başa çıkmak için net bir strateji ve etkili çalışma planı olmaması, Taliban hükümetinin bu ülkede IŞİD'le mücadeledeki zafiyetinin ana nedeni olarak değerlendirilmektedir. Taliban hükümetinin Afgan toplumunun temel ihtiyacı olan güvenliği karşılayamaması durumunda ülkede geniş çaplı protestolar, hatta silahlı kaosların çıkması muhtemel gözükmektedir. Böylece Taliban hükümetinin temellerinin tehlikeye atılacağı tahmin ediliyor. Buna göre Taliban hükümeti Afganistan'daki aşiret büyükleri ve çeşitli gruplarla istişare halinde ülkede halkın en önemli taleplerini karşılayabilecek bir güvenlik modeli oluşturmak için ortak toplantılar yapıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Azer 1400, Hicri Kameri 17 Rebi Hüsani 1443 ve Miladi 23 Kasım 2021 Salı. ...116 yıl önce Hicri Şemsi 2 Azer 1284 tarihinde böyle bir günde İranlı iki büyük alim ve meşruta taraftarı Ayetullah Peypahani ve Ayetullah Tabatabai meşruta için birlik oldu. O günlerde İran Gümrük Kurumu'nun Belçikalı Başkanı'nın din alimleri kılığında yayımlanması dindar kesimlerin ve ulemanın öfkesine yol açtı. Bu arada Ayetullah Peypahani'nin itirazları en ezici ve en etkili itiraz oldu. Dönem kralı Muzaffereddin ona bir mektup yazarak isteklerini yerine getirme sözü verdi. Ancak halkın itirazları yatışınca kral Muzaffereddin sözünü tutmadı. Ayetullah Peypahani cesur ve mücadeleci ve muttaki bir alim ve mücahit ve çağının siyasi durumunu bilen bir insandı. Bu özellikler meşruta hareketine liderlik edecek kişinin özellikleriydi. ...47 yıl önce, miladi 23 Kasım 1974 tarihinde böyle bir günde Filistin Devleti'nin kuruluşunu içeren kararname Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylandı. Filistin meselesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ele alınan ilk meselelerden biriydi ancak buna karşın birçok kararname süper güçlerin ve Siyonistlerin çıkarları doğrultusunda onaylanıyordu. Korsan İsrail'in 14 Mayıs 1948 tarihinde Şom kuruluşunun ilanı da bu kararnamelerden biriydi. Arap Liderleri Konferansı Kasım 1973'te Filistin Kurtuluş Örgütü Filistin halkının tek yasal temsilcisi olduğunu ilan etti. Buna göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu örgüte gözlemci sıfatıyla genel kurul oturumlarına katılma izni verdi. Ayrıca Filistin milletinin ana vatanına geri dönüş ve milli hakları olmasını tanıdı. ...106 yıl önce miladi 23 Kasım 1294 tarihinde böyle bir günde Birinci Dünya Savaşı sırasında İran'ın Milli Savunma Komitesi Kum kentinde kuruldu. Rus ordusunun Birinci Dünya Savaşı sırasında İran topraklarına saldırması ve Tahran çevresine kadar ilerlemesi ve Milli Şura Meclisi'nin feshedilmesinin ardından bazı milletvekilleri, ulema ve iş adamları başkentten ayrılarak Kum kentine gitti ve orada Milli Savunma Komitesi'ni kurdu. Bu arada ulema Ruslara karşı cihat fetvası verdi. O sırada Rus ordusu Save kentini ele geçirerek Kum kentine doğru ilerledi. Milli Savunma Komitesi üyeleri ilkin İsfahan ve ardından Kirmanşah kentlerine geçti. Rus ordusu Milli Savunma Komitesi ile mücadele etmek üzere Kirmanşah'a yöneldi. Komite Kirmanşah'da geçici hükümet kurarak Rus ordusu ile savaştı. Komite en son İstanbul'a taşındı ve bir yıl sonra başka bir adla varlığını ilan etti. Fakat savaş bitince feshedildi. ...22 yıl önce Hicri Şemsi 2 Azer 1378 tarihinde böyle bir günde İranlı araştırmacı ve mütercim Üstad Doktor Muhammed Hasan Lütfi Tebrizi hayata gözlerini yumdu. Doktor Tebrizi Hicri Şemsi 1298 yılında Tebriz kentinde dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Tahran'a geldi ve Tahran Üniversitesi'nde hukuk okudu ve ardından Almanya'da doktora derecesini kazandı. Doktor Tebrizi bir ömür Eflatun gibi büyük filozofların eserlerini çevirdi ve Almanca, İngilizce ve Fransızcayı çok iyi bildiği için eserleri en iyi çevirilerin arasında yer aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağım sizlere.
Cumhuriyet.
Eski Merkez Bankası Başkanı Serden Geçti. Ekonomi teorisinde faiz değil enflasyon önceliklidir.
Karar.
Seçim için popülist ekonomi.
Yeni Asya.
3 ayda 1 milyon abonenin elektriği kesildi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Veysel Ulusoy 21 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde döviz krizi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomideki yaklaşımların tersine bir piyasa davranışı gerçekleşiyor son günlerde. Üretilen ürünlerin piyasa fiyatları artarken üretim miktarı azalmakta, azaldıkça da fiyatlara tekrar zam geliyor. Bu sarmalın özellikle son dönemde daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığını görmekteyiz. Kimi bunu küresel arz zincirindeki kırılmalara, kimisi ise ulusal ekonomilerdeki yapısal bozukluklara bağlamaktadır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Doğal olarak bunlar genel ekonomik dengeleri ilgilendiren yorum ve tartışmalar. Gerçek olan ise hızını inanılmaz derecede artıran fiyat genel seviyesindeki davranış bozukluklarıdır. Öyle ki artık baş döndürücü bir zam yağmuru ve arkasından gelen alım gücü eksilmesi toplumsal yükü oldukça artırmaktadır. Bugünlerin Türkiye'sinde 1970'lerin son çeyreğinde yaşanan aşırı bir enflasyonist ortam ve eriyen reel ücretlerin yansımasını gördüğümüzü belirtmek sanırım yanlış olmaz. Üç haneye yaklaşan enflasyon oranı, ara mal tedarikinde yaşanan zorluklar, un, şeker ve yağ gibi temel gıda ürünlerinin arzında çalmaya başlanan tehlike çanları, benzeri örnekler kontrol edilemeyecek bir sürecin başlangıcının sadece ara göstergeleri olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu kargaşa içinde kanayan yaraya tuz basan bir karar da Merkez Bankası'ndan geldi. Birkaç gün önce siyasetten bir türlü arındırılamayan faiz kararı yine olması gerekenin aksine verildi ve indirim yönünde oldu. Aksine istemesek de enflasyon oranındaki artışın beklenen enflasyon ve ekonomik büyüme ile kombinasyonun ortaya çıkardığı fotoğraf bize faiz artırımı veya sabit tutma eğiliminden öte yükselmesi gerektiğini söylüyordu. İşte tam bu ekonomik karar bize ortaya çıkan ürünün tam anlamıyla siyasi faiz oranı olduğunu açıkça belirtmektedir. Her siyasete bağlı akıl dışı ekonomik kararda olduğu gibi yine sonuçta çalkantı ve refahı olumsuz etkileyen faktörlerin bileşenlerini tecrübe etmiş olduk. Bu çalkantıya artık bir isim koyalım. Yılbaşından bu yana Amerikan doları karşısında %51, son 70 günde ise %36 değer kaybeden ulusal paramızın yarattığı şokun ekonomik teoride açık ve net tanımı tam bir döviz krizidir. Öyle bir kriz ki içinde gübreyi 2 günde bir yüklü zammın yanında şeker, yağ, akaryakıt gibi gerekli ürünlerin arzında yaşanan sorunları ve raflarda hemen her gün değişen etiketlerin görünen yüzünü tecrübe edeceğimiz ve daha uzun yıllar sürecek sorun yumağının birer örneğini barındırmaktadır. Tüm bunların yanında devletin üretim gücünün piyasalara yansımaması ise sorunları çözümsüz kılan bir etken olarak gözükmektedir. Eksiye düşmüş ve süreklilik arz eden bir merkez bankası rezerv yapısı, ucuz emek üzerine kurulmuş, rekabetçi kur sosu ile bezenmiş, fakirleştiren bir ihracat hacmi ile reel büyümenin cılız yapısı bu çözümsüzlüğü bir bakıma kalıcı kılmaktadır.
Taha Akyol 21 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde AK Parti'nin çatışma dili başlıklı yazısına yer veriyor. AK Parti camiasında %50+1 konusunda kısa süreli bir çatışma yaşandı. Tipik bir AK Parti tarzı, farklı fikirler, veriler, bulgular ortaya konulmadı. Hepsi siyasi iktidarın yüksek kademesinde olan insanlar sadece birbirini suçladı. Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum ve eski AK Parti Milletvekili yazar Mehmet Metiner'in Twitter hesabından yaptıkları yazışmalardan bahsediyorum diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu yazımın konusu kişiler değil, siyasetteki çatışma karalama dilinin ve komplo evhamının zihinlerimizi nasıl şartlandırdığını anlatmak istiyorum. Konu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %50+1 oy zorunluluğudur. Bu oranı savunmak veya eleştirmek için siyaset bilimi ve anayasa hukukundan argümanlar getirilebilirdi. Böyle konu odaklı ve verilere dayalı seviyeli tartışmalar ufuk açar. Seviyeli her fikir değerlidir. Yanlış bulduğumuz fikirler bile bizi düşünmeye sevk eder çünkü. Ama bahsettiğim tartışma bu seviyede cereyan etmedi. Evvela 50+1 şartının Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzak olduğu ileri sürüldü. Üstelik bu tuzağı Soros ve ekibinin AK Parti içindeki uzantıları Cumhurbaşkanlığı sisteminin içine koymuşlardı. Bu beyanlara tepki mukabil bir suçlama oldu. Tuzak ve Soros suçlaması yapanlar Türkiye değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenlerdi. Üçüncü tavır ise Cumhurbaşkanımızı tehdit ediyor. Hadsiz kimsin sen şeklinde ortaya çıktı. Bu sözler 50+1 şartının anayasa hukuku, siyaset bilimi ve siyaset pratiği açısından bize bir fikir vermez. Hatta bu alanlarda araştırma ihtiyacı bile yaratmaz. Madem Sorosçular hücum, madem ülke karşıtları hücum, tartışma yerine çatışma, kutuplaşma, ülkede yanlış iktisat politikalarından kaynaklanan ekonomik çöküşleri dış güçlere bağlarsınız. Yanlışları görmek ve eleştirileri dikkate, zamanında düzeltmek nasıl mümkün olmuyorsa. Dış politikada yedi düvele meydan okuma ve değerli yalnızlık politikalarını eleştirenleri dinlemek yerine susturmaya çalışmak nasıl bugünkü hazin durumumuza yol açtıysa. %50+1 konusunu ve sistem sorunlarını dış güçler, yeni sömürgeciler, hainler, Sorosçular, ülke karşıtları gibi sözleriyle izaha kalkmak da kutuplaşmayı körüklemekten başka bir işe yaramaz. Sistem kavgalarımız da çözümsüz sürüp gider.
Esfender Korkmaz 21 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde bu kriz nasıl atlatılır başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanının faizleri düşürmesi ve kurları artırmasındaki açıklanan hedef enflasyonu ve dış açıkları düşürmektir. İkisi de gerçekleşmedi. Tersine enflasyon arttı. Yurt içinde ithal girdi yerine ikame üretim yapmadığımız sürece dış açıklar da azalmaz. Aksi halde girdi ithalatı olmazsa üretim yapamayız. O halde ilk çözüm içeride üretim yaparak üretimde kullanılan ithal girdi oranını %45 seviyesinden %10-15 seviyesine indirmektir. Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu yatırımları özel sektör yapmıyor çünkü demokrasi, hukuk ve güven altyapısı yok. Bugünkü iktidar da geri adım atmayacağına göre bu yatırımları piyasaya girerek geçici bir süre için devletin yapması gerekir. Mart 2021'de patlayan 128 milyar dolar olayında kamu bankaları eliyle döviz satıldı. Mart ayında 1 dolar 7,6836 TL'ydi. Şimdi 11,2850'dir. Mart'ta kamu bankalarından 1 milyon dolar alan birisi Kasım'da 3 milyon 601 bin lira kazanmış oluyor. Kamu özel işbirliği yoluyla yapılan yatırımlar hem talep hem de dolar garantilidir. Yasa çıkararak sözleşmelerde dövizi kaldıran bir iktidar neden kamu özel işbirliği yoluyla yapılan ihaleleri dolar üstünden yapıyor? Bu yolla devlet bütçesi ipotek altına alındı. Böyle giderse bütçeler bu müteahhitlere çalışacak, kamu hizmetleri için kaynak kalmayacak. Dahası zaten bu müteahhitlerin dış borcuna hazine kefil olmuş. O zaman yapılacak devletin kefil olduğu dış borçları üstlenmesi ve kamu özel işbirliği yoluyla yapılan tüm yatırımları devletleştirmektir. Merkez Bankası rezervlerinde yükümlülükler daha fazladır. Net rezerv eksidir. İktidar IMF'ye giderse taze döviz gelişi olur ve kurlar istikrar bulur. Ayrıca IMF Türkiye için çıpa olur. Zira rating şirketleri ve yabancı sermaye IMF'nin gözüne bakıyor. Üç büyük rating kuruluşu da Türkiye'yi aşırı spekülatif yatırım yapılmaz statüsünde tutuyor. Kaldı ki iktidarın istikrar programı anlayışı yok. IMF zorunlu olarak istikrar programı isteyecektir. Merkez Bankası'ndaki faiz indirimini Hazine Bakanı'nın benimsemediği ortaya çıktı. Demek ki bir ekonomi yönetimi yok. Her kararı Cumhurbaşkanı veriyor. Cumhurbaşkanı'nın da yukarıdaki önlemleri almayacağı çok açıktır. O zaman krizin derinleşip buhrana dönüşmesini önlemenin tek yolu erken seçime gitmektir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gönüllü Seferberler Besiç Haftası.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni'nin 26 Kasım 1979 tarihinde kuruluşuna emrettiği Gönüllü Seferberler Gücü Besiç Haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Söze düşmanla mücadelede onlara sahayı daraltan cihatçıların Rabbinin adıyla başlamak istiyoruz. Bu yiğitler küçük cihat meydanına ayak basmasından önce büyük cihatta nefsine galip gelen ve içindeki kuşkuyu yakine çeviren ve Allah'ın dinine yardım eden yiğitlerdir. Soyu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uzanan ve salabetini Hazreti Ali aleyhisselamdan miras alan arslan yiğitlere selam olsun. Söze alemi galeyana getiren bu cesur insanlara selam ederek başlıyoruz.
Düşmanlara sahaları daraltanların, er meydanlarının Rabbinin adıyla, yakin ehli olan yiğitlerin, dine yardım edenlerin Rabbinin adıyla, kasırganın kıyamına gıpta ettiği Muhammed soyundan yiğitlerin adıyla.
Ey Yüce Rabbim, korkusuzca düşman saflarına dalan ve bu safları kıran Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Hayber Kalesi'nin kapısının yerinden koparan ana, bedeni savaş meydanında kesilen ve paramparça edilen kafaya yemin ederiz. Biz velimizle bağladığımız ahde canımız bağısına bağlı olduğumuz ve tüm işlerle ona uyacağımız üzerine yemin olsun.
Şehadet üzerine yemin etmek nedir? Sen bilir misin? Bizim bildiğimiz şehadet, ilahi insanların marifeti olduğudur. Ancak şehadetin ne olduğunu şehitlerden öğrenmek gerek. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, Kudüs gücünün şehit komutanı ve ömrünün 40 yılına şehadeti aramakla geçiren General Hacı Kasım Süleymani şöyle diyor.
Nokta noktayı muhimmiz ki haheranı men, beraderanı men, azizanı muştaq, ta kesi şehid nebud, şehid nemi şeved. Şert şehid şöden, şehid buden est.
Şehit düşmenin şartı şehit olmaktır. Hiç kimse ilim öğrenmeden alim olamaz. Nasıl ki alim olmanın şartı ilim öğrenmekse, şehit düşmenin şartı da şehit olmaktır.
Peki ama acaba şimdiye kadar nasıl şehit olarak yaşayabileceğimizi hiç düşündük mü? Bir şehidin yaşamı hangi eksen üzerinde şekillenir? Şehit neyi düşünür? Hayatta amacı nedir ve hedefine ulaşmak için hangi yolu seçer? Eğer İslam mantığı ve kültüründen şehit ve şehadet kavramlarının anlamlarını anlayabilseydik, belki o zaman bu soruların cevabını daha rahat bulurduk.
İslam dininde özel olarak Allah yolunda İslam ve Müslümanların düşmanlarına karşı savaşan ve bu uğurda öldürülen kişiye şehit denir. Ancak şehit tabiri daha genel anlamda da kullanılır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şehit hakkında şöyle buyurur. Allah'a ve peygamberlerine İman edenler. Evet, işte onlar, Rableri yanında sözü, özü doğru olanlar ve şehitlik mertebesine erenlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır.
Yine İslam peygamberinden gelen bir rivayette şöyle buyurduğu ifade edilmektedir. Kim ilim öğrenme yolunda bu dünyadan ayrılırsa şehittir. Allah Resulü bir başka yerde de şöyle buyurur. Kim ölür ve içinde Ali Muhammed'in sevgisi varsa şehittir. Dolayısıyla İslami kültürde bu ayetlere ve rivayetlere bakıldığında imanı olan ve Hakk'a inanan ve hakikat yolunda adım atan ve bu yolda ölen herkes şehit sayılır. Yine bu genel anlamda kim ilahi görevi yerine getirme uğrunda öldürülür veya ölürse şehittir. Anlaşılan şehadetin mertebeleri var ve en büyük mertebesi İslam düşmanları ile cihatta ölmektir.
Zirveye ulaşmak için dağın eteğinden başlayarak tırmanmak gerektiği gibi, şehadetin en yüksek derecelerine nail olmak için de işe ilkin daha alt derecelere nail olmakla başlamak gerek. Bu sevgili şehit komutanımız General Hacı Kasım Süleyman'ın işaret ettiği noktadır. Yani şehit olarak ölmek için şehit olarak yaşamayı öğrenmeliyiz. Şehit yaşamak, ilahi görevleri yerine getirmek için yaşamaktır. Ve Allahu Teala'nın bize verdiği ilk görev, kulluk hakikatini idrak etmek ve ona kulluk etmenin hakkını eda etmektir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Allah'a kulluk etme yolunda ilk adım, var olan her şey, hatta insanın canı ve nefsi ona ait olduğunu anlamaktır. Yani ancak her şey Allah'a ait olduğunu bilen ve inanan insan canını Allah yolunda feda edebilir.
Şehit yaşamanın temel direği işlerde ilahi rızayı gözetlemektir. Şehit sürekli görevini ve bunu nasıl daha güzel ve daha iyi bir şekilde yerine getirebileceğini düşünür. Gerçi şehit için sonuç da önemlidir, ancak onun peşinde olduğu hakiki sonuç ilahi rızadan başka bir şey değildir. Şehit için fakir gani hiç fark etmez. Onun için eğer ilahi rıza varsa yenmek veya yenilmek birdir. Şehit ilahi rızaya, velev ki yaratanın rızası onun ölümünde ise onun rızasına razıdır.
Eğer şehitsen ölüm hayatın sonu olmadığını, bilakis makul hayatın önemli bir bölümünün başlangıcı olduğunu bilirsin. Şehadet bir nevi ölüm değil, akılcı yaşam için bir sıfattır. Şehadet büyük bir sorumluluğu üstlenmektir. Ve şehit büyük ruhu ve kutsal hedefi olan biridir. Şehit çabasını kişisel çıkar için değil, hak ve hakikat ve fazilet uğruna sarf eder. Şehadet taleplik ise toplumun fedakarlığa ihtiyaç duyduğu alana ayak basmak ve kişisel maslahat ve çıkarları umursamamaktır. Şehadet talep insan dünyevi bağlardan ve benlik çemberinden sıyrılır ve ilahi ülkülerin uğruna büyük bir aşkla ve hiç tereddüt etmeden ilerler.
İlahi görevlerin en önemli olanlarından biri mazlumu savunmaktır. İmam Ali Aleyhisselam ömrünün son anlarında evlatlarına zalimin düşmanı ve mazlumun yardımcısı olmalarını tavsiye etti. İmam Ali Aleyhisselam mazluma destek vasiyetinde mazlumun ne dinini ne de mezhebini şart koştu. Mazlumu savunmak ve zalimle mücadele etmek Allah yolunda cihat ruhudur. Şehit Üstad Murtaza Mutahhari bu konuda şöyle diyor. Bir kavimle iktisadi veya insan güçlerinden iş çekmek için savaşmak İslam dini açısından asla caiz değildir. İslam'a göre bu tür savaşlar bir nevi zulümdür. Cihat ancak savunma amaçlı ve gerçekte saldırıya karşı koyma amaçlı olursa meşru olabilir.
Oysa günümüzde başka milletlerin insani ve iktisadi güçlerini sömürmek için savaşmak geniş boyutlara ulaşmıştır. Günümüzde kültürel, iktisadi veya siyasi savaşlarda ülkelerin coğrafi sınırları zorlanmıyor, ancak ilahi hükümlerin sınırları, insaniyet sınırları, hürriyet ve adalet saldırıya uğruyor. Bu sessiz sedasız savaşlarda şehit gibi yaşamak oldukça güçtür. Zira zalimi masumdan ayırt etmek çok yönlü basiret ve bakış ister. Bu yumuşak savaşların meydanında bazen hatta bir mazlum kendisine reva görülen zulümden bir haber olabilir. Şehit ise bu toz dumanlı meydanda asla yolunu kaybetmeyen kimsedir. Zira onun için doğru yolu teşhis etmenin kriteri vardır ki o da gönlü ilahi nurla aydınlanan bir imamı ve bir önderi olmasıdır. Allah-u Teala ona itaat etmeyi vacip kılmıştır.
Kim Allah'ın gerçek kulu ise gerçek bir besici ve yaşayan bir şehit olabilir. Besici tüm varlığını feda eden fakat velayetinden asla taviz vermeyen insandır. Bu insanların en bariz özelliklerinden biri Aşura günü Kerbela çölünde binlerce kişiden oluşan düşman ordusuna sırt çevirmeyen ve İmam ve önderlerini yalnız bırakmayan özellikleridir. Kendisi ilahi nurun tecellisi olan İmam Hüseyin Aleyhisselam, Aşura günü kendisi ve arkadaşlarının kanıyla fedakarlık ve şehadet kültürünü yazdı ve insanlara insaniyet ve hürriyet dersi verdi. Bizler de bu kültürü korumak için velayetsiz ve imamsız ümmetin insaniyeti yüceltemeyeceğini ve iktidarı ve salabeti olmayacağını unutmamalıyız.
Günümüzde dünya müstekbirleri İslam dünyasını açtıkları soğuk savaşlarda ümmeti imamından ayırmaya çalışıyor. Zira imamsız ümmeti yola getirmek ve istenilen yöne yönlendirmek çok kolaydır. Ancak eğer bir ümmet imamını ve velisini tanır ve ona itaat etmekte kesin kararlı olursa artık hiçbir güç bu ümmeti yenemez. Ve hakiki besiciler bu uyanık ümmetin bayraktarıdır. Bugün bu ümmet dünya genelinde uyanmaya başlamıştır. Mustazaflar Gönüllü Seferberliği, Hizbullah, Haşr-ı Şabi, Hamas, Ensarullah ve diğerleri bu ümmetin birer parçasıdır. Ve nice atsız gücün kalbi zulümle mücadelede İmam Hüseyin Aleyhisselam'a uyan ve bu ümmete katılmak için atmaktadır. Ey Yüce Rabbimiz! Senden bizim de adımızı Hüseyin'in ümmetinin arasında kaydetmeni niyaz ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni'nin 26 Kasım 1979 tarihinde kuruluşuna emrettiği Gönüllü Seferberler Gücü Besiç Haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın 3. bölümünü dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fetih Balistik Füzesi.
Değerli dinleyiciler, İran'ın askeri kabiliyetleri ve teçhizatını tanıttığımız bir başka özel programımız çerçevesinde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde sizleri İran'ın Fetih Balistik Füzesi ile tanıştıracağız.
Füze gücü İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünün bileşenlerinden biri olarak, silah yaptırımlarına bir tepki olarak ve de stratejik caydırıcılığın sağlanması ve sağlamlaştırılması ihtiyacı çerçevesinde geliştirilen bir güçtür. Bilgi tabanlı olmak, yerli bilgiye dayalı olmak, İran İslam Cumhuriyeti'nin füze kabiliyetinin son 30 yılda iyice gelişmesine yol açmıştır.
Günümüzde İran'ın füze gücü öyle gelişmiştir ki geniş yelpazede balistik füzeler İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri envanterine sunulmuştur. Bu tür füzelerin kullanılması ise düşmanların saldırılarına çok uygun bir seçenek sayılmaktadır. Öyle ki balistik füze kullanımının insani zayiat ve maliyetler açısından diğer askeri seçeneklere göre çok daha tasarruf sağlamaktadır. Buna ilaveten füze gücünden yararlanmak, hızlı tepki gösterme imkanı da sağlamaktadır.
İran'ın en önemli balistik füzeleri arasında Fatih 110 füze kategorisi yer almaktadır. Bu füzeler yüksek isabet oranıyla birçok modelde geliştirilmiş ve silahlı kuvvetlere teslim edilmiştir. İran'ın Fatih 110 füze kategorisinde imza attığı yeni başarılarından biri de balistik Fetih füzesinin üretimi olmuştur. Bu füzenin dikkat çekici özellikleri bulunmaktadır.
2000 yılında ülkenin savunma sanayisinin başarılarının gözler önüne serilmesi kapsamında Savunma Bakanlığı tarafından yapılan balistik füzeler gücü fuarında Savunma Bakanlığı tarafından üretilen katı yakıtlı füzelerin yanı sıra yeni bir füze de sergilendi. Fetih füzesi ismini taşıyan bu yeni balistik füze, Fatih 110 füzesine çok benzemekle beraber ancak çok daha kısa bir uzunluk ve çapa sahip bir füze olarak Savunma Bakanlığı Havacılık ve Uzay Sanayisi Teşkilatı'nın katı yakıtlı füze ürünleri arasında görülmektedir.
Fetih füzesinin görünümü Fatih 110 kategorisinin füzelerine benzer. Çünkü bu füzenin şekli, yapısı, füzenin sonunda ve başında dengeleyici ve yönlendirici kanatçıkları içerir ve savaş başlığının şekli de Fatih kategorisi füzelerine oldukça benziyor. Tabii ki Fetih füzesinin savaş başlığı Fatih 110'a göre farklıdır ve tek koni olarak görülmektedir. Fatih 110 savaş başlığına kıyasla bu füzenin daha küçük boyutlarda savaş başlığına sahip olduğu görülmektedir.
Bu füzenin özellikleri resmi olarak yayınlanmamasına rağmen İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı füze fuarındaki Fatih kategorisine yer alması, özellikle Fatih 110 füzesi yanında bulunması ve iki füzenin boyutları karşılaştırıldığında Fetih füzesinin Fatih 110 füzesinin boyutunun yaklaşık yarısından daha az olduğu görülüyor. Fatih 110 füzesinin 8.8 metre uzunluğunda ve 61 santimetre çapında olduğu düşünüldüğünde, Fetih füzesi için yaklaşık 4 metre uzunluğu, yaklaşık 30 santimetre çapı ve yaklaşık 850 ila 1100 kilogram ağırlığına sahip olduğu söylenebilir. Bu balistik füzenin en az 80 ila 100 kilometrelik bir menzili olduğu da düşünülebilir.
Füzenin boyutuna ve ağırlığına bağlı olarak kamyon, taşıyıcı ve fırlatıcı üzerine daha fazlasını monte etmenin mümkün olabildiği söylenebilir. Fatih 313 füzesinin kompozit gövde teknolojisi kullanıldığı düşünüldüğünde Fetih füzesinin menzili 130 ila 170 kilometreye ulaşabileceği söylenebilir. Bu füzenin burnunda kontrol kanatçıkları olması nedeniyle kesinlikle rotanın sonuna kadar güdümlü olarak hareket edebileceği ve delme kabiliyetine sahip olduğu da söylenebilir. Fetih füzesi füze savar sistemlerinden kurtulmak için temel özellikleri olan daha yüksek hız, daha yüksek isabet oranı, savaş başlığı ayırma kabiliyeti gibi özelliklere sahiptir. Bu katı yakıtlı füze kanister koni fırlatıcı rampasından da fırlatılabilir. Bu da İran balistik füzelerinin fırlatılışı hususunda bir ilk sayılmaktadır.
İlk kez Fatih 110 füzesine çok benzeyen ancak daha küçük boyutlarda olan bir balistik füze 2000 yılındaki Büyük Peygamber 14 tatbikatında görücüye çıkarıldı. Bir süre sonra savunma sanayi töreni sırasında Fetih füzesi, Zalzal ve Fatih 110 füzeleri yanında yer aldı. Benzerliklerinin yanı sıra Fatih 110 füzelerine göre daha küçük olması ve Zalzal füzelerine de temel olarak benzemesi Fatih 110 gövdesine benzer bir yapıya sahip olduğu en başından uzmanlarca belirlendi.
Büyük Peygamber 14 tatbikatında Fatih 110 füzesine göre daha küçük boyutlarda olan füzelere sahip yeni füze fırlatma rampaları görüntüleri yayımlandı. Fetih füzelerinin boyutları ve özellikleri göz önünde bulundurulduğunda devrim muhafızları ordusunun düzenlediği tatbikatta bu rampalardan fırlattığı füzelerin Fetih füzesinin ta kendisi oldukları söylenebilir. Bu füzeler ikişer olarak rampalar üzerine yerleştirilmiş ve fırlatılmıştı. Buradan yola çıkarak karbon fibreleri ve ametal gövdenin ağırlığı azaltmak için Fetih füzelerinin üretiminde kullanıldığı söylenebilir.
Öte yandan Fetih füzesinin boyutları taşıyıcı araç tarafından iki veya üçünün taşınabilmesi için küçültülmüş, aynı anda iki füzenin taşınabilmesi ve fırlatılması imkanı sağlanmıştır. Ticari araçlara benzer bir görünüme sahip olan bu füzenin fırlatıcısının iki füzeyi aynı anda taşıyabilme ve ateşleyebilme özelliği olan Fatih füze fırlatıcısının diğer modellerinden büyük bir farkı vardır. Bu durum önemliydi çünkü Fatih veya Zülfikar kategorisi füze fırlatıcıları daha önce tamamen askeri bir görünüme sahip bir şasiye monte edilmişti.
Sivil görünümlü fırlatıcıların kullanılması füze birimlerinin düşmanın gözünden uzak ve atış noktasının dışında faaliyet göstermesine ve füze birimlerinin hareketinin ifşa edilmemesine güvenerek hareket etmesini ve operasyon yapmasını sağlamaktadır. Bu durum ise muharebe alanında önemli ve etkili bir adımdır. Bu nedenle balistik füze rampalarının kullanılması ve daha taktik olan Fetih füzesi gibi daha küçük füzelerin kullanılması füze birimlerinin ateş gücünü ve isabetini de arttırabilir.
Fetih Balistik Füzesi, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetlerine teslim edildi. 2001 yılının başlarında bu füze kanister koni biçimindeki rampalarda kamyonlara monte edilerek envantere girdi. Kanisterlerin birçoğu da Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin füze kentlerinde bu güçlere teslim edildi. Bu teslimat önemli bir gelişme sayılırdı çünkü bu güçleri topçu roketler birlikleri düzeyinden balistik füzeler düzeyine taşıdı.
Devrim Muhafızları Kara Kuvvetlerine teslim sırasında ise Fetih füzesi 3 farklı fırlatıcı rampa ile teslim edildi. 6 namlulu kanister rampaları, kamyona monte edilmiş ikili ve dörtlü raylı fırlatıcı rampalı olarak teslimat gerçekleşti. 4 ve 6'lı füze rampaları çok daha isabetli ve çok daha yoğun balistik füze ateşleme imkanını İranlı askeri güçlere sağlamaktadır.
Böylece bu füzeler Devrim Muhafızları Kara Kuvvetlerini hava uzay güçlerinin füze sistemlerinden bir şekilde bağımsız kılmaktadır. Ağır muharebe başlıkları veya daha uzun menzil gerektiren görevlerde hava kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri arasındaki işbirliği gelecekteki görevlerin önünü açmaya devam edecek.
İki tip 4 namlulu ve 6 namlulu fırlatıcılar arasında fark ise füzeyi çevresel etkilerden korudukları için bataryaların düşük desteğe sahip yerlerde gizlenebileceği ve bu nedenle operasyonel duruma yakın olabileceğidir. Böylece bu bataryalar ani bir füze yanıtı için saklanabilirler. Ancak özel koruyucu kapağı olmayan bir füzeye sahip basit raylı rampalar yeraltı şehirlerinde ve depolarda saklanmaya uygundu ve bu nedenle devam eden bir savaş ve askeri çatışma bağlamında kullanım için daha uygundur.
Her iki fırlatıcı tipinin de sıradan kamyonlara monte edilmesi, yolda fark edilmeden seyahat etmelerini olanak tanır. Fetih balistik füzesi, Devrim Muhafızları topçu kategorisinin hareket doktrininde bir değişikliğe işaret ediyor. Son zamanlarda çatışmanın menzilinin ve doğruluğunun arttırılması konusu askeri komutanlar tarafından çokça vurgulandı. Bu bağlamda Fetih füzesinin bu alanda yeni bir gelişme olduğu söylenmelidir.
Değerli dinleyiciler, Fetih Balistik Füzesi ile ilgili hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Sizden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve İran Dışişleri Bakanı ile görüşmek üzere Tahran'a geldi. İran İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, düşman her ne kadar gizlemeye çalışsa da umutsuzdur dedi. 4. Çocuk Savunuculuğu Konferansı terörden etkilenen çocuklara destek amacıyla düzenlendi. İran insan ticaretiyle mücadele eylem planının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu. İran parlamento heyeti Venezuela'nın bölgesel ve belediye seçim merkezlerini ziyaret etti. İran'da dini ziyaretçiler yakında Irak ve Suriye'ye gidebilecekler. Amerika'da bir dergi İranlı uzmanların eski helikopterleri donatma kabiliyetini itiraf etti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.